Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeniden sizlerle Oto Gündem'le karşınızdayız. Haftalık olarak sizlere otomotiv dünyasında gelişmeleri aktarmaya çalıştığımız programda, ki ben aslında aktarmaya çalışmıyorum. Sevgili Barış Cankı, otomobil editörümüz aktarmaya çalışıyor. Ben de ona katkılarda bulunmaya çalışıyorum. Böyle diyelim, daha gerçekçi olur. Ve bunu yapmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sizlere açılışta hatırlatmak istiyoruz. Lütfen bizi daha önceden eğer izliyorsanız programımızı beğenmeyi, işte kanalımıza abone olmayı, bu YouTube'un sevdiği işler var ya, bu linki başkasına göndermeyi veya belki bir yorum yapmayı, tabii ki yani beğenmediyseniz başka, o zaman başka. Yine de bu durumda da yapıcı eleştirilerinizi, hani Allah belanızı versin diye değil de lütfen yapıcı eleştirinizi hemen alt kısma yorumlara bekleriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Her hafta olduğu gibi sevgili Barış Cank ile beraberim. Barış'cığım selamlar. Nasılsın? İyisin umarım.
Çok şükür biz iyiyiz abi, seni sormalı.
Çok.
Tayvan'da uzun tempodan sonra geri döndün Türkiye'ye.
Evet, çok doğru söylüyorsun. İki bölüm galiba Tayvan'dan çektik, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Evet, iki bölüm Tayvan'da çekmiş olduk. Computex için oradaydık. Geldik ülkeye. Üstümüzde hemen Gigabyte'ın bir parçasını taşımaktayım. AI, tabii yapay zeka inanılmaz bir şekilde orayı sarmış durumda. Yani belli ki önümüzdeki 3-5 sene yapay zekayı konuşacağız. Ne kadar
Evet.
konuşacağımızı da beraber göreceğiz. Ama büyük ihtimalle zaten arabalar için konuşuyorduk bunu. Otomotiv dünyası için konuşuyorduk. Büyük ihtimalle o tarafa da büyük bir yansıması olacak.
Kesinlikle.
Yani onları da zannediyorum artık bu otonom araçlar dışında, araç içindeki sistemlerde de yapay zekanın ne kadar kullanılabileceğini, kullanıldığını beraber göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü inanılmaz bir şey var, yoğunluk var. Yani markalar inanılmaz bir şekilde yükleniyorlar. Orada gördüğüm şey bu. Tabii ki onun dışında güç ve verimlilik, yani enerji verimliliği ve bir taraftan da güç. Bu da sürüyor. Yani işte Intel veya bir başkası bir taraftan işlemci gücünü veya hızını arttırırken artık onlardan ziyade verimliliği konuşuyor. Ne kadar az yakıyor ve ne kadar güç üretiyor. Ve aynı zamanda ilk bir numarada da yapay zeka adına o TOPS dediğimiz hızı, yani yapay zeka hızı diyebileceğim, hani böyle söyleyelim onu. Daha önce gigahertz'den bahsediyorduk işlemcilerde falan, artık TOPS dediğimiz olaydan bahsediyoruz. Belki de araçlar için de bunu konuşacağız. Yani işte bir arabadan bahsederken işte yapay zeka gücünü anlatmak için işte abi 40 TOPS yapıyor bu araba falan diyeceğiz. Yani hani
Zaten konuşuyoruz. Özellikle Çinliler özelinde, hani lafını
evet.
kestim ama
Estağfurullah.
Çinli araçlar tarafında özellikle gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine, otonom, son seviye otonoma yakın olan araçlarda zaten bunu çok fazla konuşuyoruz. Artık beygir gücünden ziyade, işte bu araba kaç beygir güç üretiyordan ziyade işletim sistemi nedir? Bu
Evet.
multimedya sistemin arkasında hangi güç var, hangi çip var, işlem gücü nedir gibi gibi birçok şey konuşuyoruz. İşte lidarlar, kameralar, şunlar bunlar. Ve senin de dediğin gibi artık bu yapay zekanın gelişmesiyle beraber bu sistemler çok daha gelişmiş bir şekilde otomobillerde de karşımıza çıkacak büyük ihtimalle.
Çok doğru. Sen zaten çok da güzel aktarıyorsun. O yüzden hemen daha fazla vaktini de çalmak istemiyorum. Hemen ilk haberimize doğru geçmek istiyorum. İlk haberimiz BYD CLU ile ilgili, ki Türkiye'de de sevilen elektrikli otomobil markalarından bir tanesi. Ama ne olmuş, nedir? Ki reklamlarında da bazı, daha önce başka bir reklamında görmüştük. Hibritle ilgili bir konu vardı. Zannediyorum yine hibritle ilgili bir konu var. Neyin nesidir öğrenelim senden.
Evet, yani başta dediğimiz yapay zeka gelişmeleri bir yana dursun. Şimdi Çinlilerin bu hibrit konusundaki, şarj edilebilir hibrit konusundaki atılımını zaten geçen hafta konuşmuştuk. BYD'nin 5. nesil plug-in hibrit sistemi, 2100 kilometreye kadar sürüş menzili, 2,9 litre yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, içten yanmalı motor için %46'yı geçen termal verimlilik gibi bu yüksek parametreleri konuşmuştuk. Ve BYD bu sistemini iki yeni modelle beraber tanıtılmıştı. İki tane farklı sedan, biri Kinle, biri de BYD Seal 06, yanlış bilmiyorsam isimlerini. Bu iki sedan da ilk olarak bu sistemin geleceğini duyurmuştu. Ama dün, bu programı biz şu an Cuma günü çekiyoruz. Dün Perşembe günü Çin'in Bilgi Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nda bu BYD Seal'un bir yani fotoğrafları ve bilgileri yayınlandı ve
Her
buradakilere
zaman olduğu gibi.
Evet, her zaman olduğu gibi buradaki verilere göre bu BYD'nin 5. nesil hibrit sistemi Seal-U modeline gelecek. Yani iki tane yeni sedan modelden sonra var olan modellerden bu sistemi alacak olan ilk model BYD'nin Seal-U modeli olacak. Neden önemli? Çünkü bu model Türkiye'de de satılıyor. Biliyorsun %100 elektrikli araçlar için, bu Çin'den ithal eden araçlar için böyle servis zorunluluğu getirildi. BYD de işte elektrikli araçları şu anda getiremediği için, 2024 model araçlarını getiremediği için böyle şarj edilebilir hibrit modelini Türkiye'de satışa sunmuştu. O yüzden hani Türkiye'de de satıldığı için bu model önemli. Burada nasıl parametreler çıkıyor peki karşımıza? Onlara biraz değinelim. Tamam, bu sistemde hani 2100 kilometreye kadar menzil, 2.9 litre yakıt tüketim diyoruz ama tabii ki bunlar modelden modele değişecek. Kocaman bir SUV'den bahsediyoruz, sedandan ziyade
çok
burada.
Doğru.
Şu anda Türkiye'de satılan versiyon üzerinden yola çıkacak olursak BYD'nin 5. nesil sisteminde 100 beygir güç ve 126 Nm tork üreten bir içten yanmalı 1.5 litre benzinli motor bulunuyor. Atmosferik bir motor bu. Şimdi en önemli değişikliklerden bir tanesi burada. Tabii ki çok beygir gücü tarafında bu motorda değişiklik yok. Örneğin 5 beygir civarında bir güç artışı oluyor eskisine göre. Şu an Türkiye'de ama bu Türkiye'dekinde %43 civarındayken bu içten yanmalı motorun termal verimliliği, yeni nesilde az önce söylediğim gibi %46'nın üzerine çıkıyor. Bu da tabii ki aracın verimliliğini en büyük etkileyen etmenlerden bir tanesi. Bunu bir kenara koyarsak tabii ki performans artışı olmayacak mı? Olacak. O da nereden geliyor? Elektrik motorundan geliyor. Yeni nesilde 160 kW'lık, bizde mevcut olan da 145 kW yanlış bilmiyorsam, yeni nesil olan da 160 kW'lık elektrik motoru kullanacak. Yani 15 kW civarında bir güç artışı söz konusu burada ki elektrik evet. motorlarının hani torku zaten anlık olarak verdiği için, bu araçlarda performansı asıl sağlayan taraf onlar olduğu için, böyle bir güç artışı tabii ki aracın performansını da büyük oranda etkileyecektir. Bu da en önemli değişimlerden bir tanesi olacak. Şunu hani ortaya gelmişken, tabii ki daha özelliklerden bahsedeceğim ama şunu belirteyim. Bilgi Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı belli parametreleri, bazı özellikleri açıklıyor. Diğer tüm detaylar aracın satışa sunulmasına, piyasaya sürülmesine veya tanıtılmasına yakın ortaya çıkıyor. Yani biz şu an sadece bakanlık tarafından paylaşılan verileri konuşuyoruz şu anda. Az önce de demiştim, 5 beygir civarında bir güç artışı olacak. Türkiye'de satılan mevcut modelde 96 beygir güç, 122 Nm tork üreten bir motor bulunuyormuş. Yenisinde az önce 100 beygir güç üreteceğini söylemiştim. Böyle önemli bir
değişim. Daha iyi olmuş.
Tabii ki. Bir de tabii ki şimdi bu araçlarda ne diyoruz? Şarj edilebilir hibrit diyoruz. Saf elektrikli sürüş menzili de sunuyor. Bir elektrikli otomobil kadar gitmese de atıyorum 100 kilometre, 120 kilometre civarında bir saf elektrikli sürüş menzili sunuyorlar. Plug-in hibritlerde bu da önemli. BYD Seal U'nun Türkiye'de satılan versiyonda 18.3 kWh'lik bir batarya, küçük bir batarya kullanıyor. Tabii ki batarya lityum demir fosfat, BYD'nin ünlü bataryası. Ve bununla 80 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Yeni nesilde de bu aslında batarya seçenekleri korunacak. 18.3 kW ve 26.6 kWh'lik iki batarya seçeneği sunulacak. Bunlar aslında hala var ama 26 kW'lık seçenek Türkiye'ye gelmiyor. Sadece 18.3 kWh'lik seçenek geliyor. Ve bu seçenekler var olmasına rağmen yeni nesilde ekstra verimlilikle beraber bu bataryanın sunduğu menzil 91 kilometreye kadar çıkıyor. Yani 10-11 kilometre civarında bir artış söz konusu olacak. Burada da saf elektrik sürüş menzilinde. Ama tabii ki hani içten yanmalı motor için daha verimli diyoruz. Daha büyük parametrelerden konuşuyoruz. Yakıt tüketimi, toplam yakıt tüketimi ne olacak? Bize sunduğu toplam menzil ne olacak? Şu anda yanılmıyorsam 1080 kilometre civarında bir toplam menzili var. Ama bu gelişmelerle beraber 5. nesil sistemle ne kadar menzil sunacak bize? Bu değerleri artık tanıtılmasına yakın ortaya çıkacaktır. O zaman konuşuyor olacağız zaten.
Evet, o zaman belli ki bununla ilgili daha fazla konuşacağız. Yani Türkiye'ye geldiği zaman da daha fazla konuşacağız bu konuyla ilgili. Ama anlıyorum ki yenisinin, yani bu yeni bilgilerin en azından ilk olarak iyi veriler olduğunu görüyoruz. Yani iyi işaret ediyor gibi görünüyor ama tam çıktılarını görmek için Türkiye'de görmek gerekiyor. Evet, hemen sıradaki habere geçmek istiyorum. Toyota Yaris ile ilgili bir habere gelmek istiyorum. Yaris Hybrid ile ilgili bir haber Türkiye'de. Bu arada hemen araya da bir reklam gibi almış olacağım ama genelde zamdan bahsediyoruz. Çinli otomobillerden bahsediyoruz. Hep programımızın formatında bu var diye konuşuyoruz. Fakat az önce gelen haberle bugün cuma, günlerden cuma, işte 7 Haziran'dayız ve gelen habere göre benzin ve motorinde indirim varmış. İşte benzine 1 lira 25 kuruş ve motorine de 1 lira 21 kuruş indirim gelmiş. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren yansımış. Zam olunca çok çabuk haberimiz oluyor ve istasyonlara doluyoruz. indirim olunca haberimiz olmuyor. İşte almış etmiş olduk. Bugün haberini söylemiş oluyoruz diyelim. Ve hemen Toyota'ya geçelim. Toyota'nın yarısı.
İlk aklıma şu geliyor. İndirim olduğu zaman acaba diyorum ertesi gün hani mesela 1 lira 20 kuruş indirim oluyor. Ertesi gün acaba 2,5 lira zam mı gelecek diye böyle bir içimde sorgulamıyor değilim yani.
İnsan tabii yani Türkiye'de olunca yani dediğin günün sonunda dediğin doğrudur. Yani fiyat gidişatına baktığımızda söylediğin ister istemez zor çıkacak. Yani evet. Burada evet hani belki sen latifeyle de söylüyorsun ama gerçekçilik payı olduğuna olarak da söylüyorsun. İkisi birden ama gerçekten öyledir. Çünkü zaten fiyata baksak hani böyle gidişatına baksak yukarı doğru gittiği için maalesef dediğin doğru çıkacak. Hani bugün yani kaşıkla ona bir şey diyorlardı. Kaşıkla verip kepçeyle almak mı öyle evet. Bir şey vardı. Aynen. İşte sanki onun gibi. Evet, Toyota Yaris ne olmuş ne bitmiş? Türkiye'ye gelmiş mi artık?
Evet, Türkiye'ye gelmiş. Tam da böyle indirimden bahsetmişken veya işte arkasına zam gelir mi diye konuşurken az yakan otomobillerden devam edelim şöyle.
Az yakan çok kaçan diyorsun.
Evet, yani artık çok kaçmaya da başlıyor herhalde. Böyle Yaris Cross özellikle iki farklı motor seçeneğiyle geliyor Türkiye'ye. Bir tanesi tam verimliliğe odaklanırken bir tanesi hafif. Yani ben verimlilik de isterim ama birazcık araç hani bastım mı da yürüsün dersen o seçeneği de karşımıza çıkaran iki farklı versiyonla geliyor. Zaten bunu geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulacak diye. Toyota iki hibrit modelini de satışa sundu. B segmentinde yer alan B hatchback Yaris modelini. Onun da SUV versiyonu diyebileceğimiz Yaris Cross modellerini Türkiye'de satışa sunuldu Haziran ayı itibariyle. Tabii ki fiyatlar neler? Burada ön detaylar bunlar oluyor genelde Türkiye pazarında.
Evet.
Yaris hibrit için 1 milyon 255 bin TL'den, Yaris Cross hibrit içinse 1 milyon 490 bin TL'den başlayan fiyatlar söz konusu. Tabii ki şu anda büyük ihtimalle bunlar lansmana özel fiyatlar. Mayıs, Haziran, Temmuz'da bu yeni düzenleme gelmeden önce, güvenlik standartları gerektiren düzenleme gelmeden önce markalar ellerindeki stokları eritmeye çalışıyorlar. Mayıs'ta çok güzel kampanyalar oldu. Fırsatı olan araçları aldı. Haziran'da zaten daha büyük kampanyalar başladı. Bugün mesela 7 Haziran Fiat'ın bir kampanyası söz konusu. 250-260 bin liralara varan bir indirim söz konusu Egea tarafında. Hani markalar burada büyük indirimler yapıyorlar tabii ki.
Yapsınlar.
Evet, bence de öyle yapmalılar zaten. Toyota'nın bu modelleri de lansman indirimiyle beraber geldi. Fiyatlar dediğim gibi 1 milyon 255 bin TL, Yaris Cross için 1 milyon 490 bin TL. Bunları bir kenara bırakırsak bir kere ne var? Yaris Cross'un özellikle onun özelinde konuşursak biraz hani SUV sınıfına yakışmayan bir gövde tasarımı olduğunu her zaman konuşuyorduk zaten seninle. Artık biraz daha ciddi, ondan büyük olan işte Corolla Cross'tur, RAV4. Hani biraz daha onlara yakışan, SUV sınıfına yakışan biraz daha köşeli hatlara sahip, daha kaslı görünen bir tasarımla geliyor karşımıza. Bunun da dışında iç mekanında multimedya sisteminin hani günümüze göre geride kaldığını, işte grafikleri olsun, çözünürlüğü olsun, tepkisi olsun, hızı olsun geride kaldığını söylemiştik. Artık Toyota burada da buna bir el atmış ve yeni multimedya sistemini getirmiş bu araçlara. İçinde ve dışında en büyük diyebileceğimiz konulardan bir tanesi bu. Baktığımız zaman hatta bunu söylüyorlar. 12.3 dijital gösterge paneli ve daha sezgisel tepkiler veren, daha hızlı çalışan 10.5 inç daha büyük bir multimedya ekranımız geliyor. Böyle güzel gelişmeler var dış tarafta, iç tarafta. Az önce iki farklı motor seçeneği olacak demiştim. Bunların ikisi de tam hibrit seçenekler. Ben tamamen verimlilik istiyorum. Hani az yaksın. Zaten burada akaryakıt fiyatları çok yüksek derseniz 116 beygirlik tam hibrit seçenek geliyor. Ben biraz daha hani verimlilik tamam ama performans da olsun derseniz 130 beygirlik tam hibrit seçenek karşımıza çıkıyor. Performanslı diyebileceğimiz 130 beygirlik versiyon %12 artışla diğer motora göre 130 beygir güç ve %30 artışla 185 Nm tork üretiyor. Bu da Yaris hibritin B hatchback için konuşuyoruz. 0-100 hızlanmasının 9.2 saniyede tamamlamasını, Yaris Cross'un ise 10.7 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Tabii ki yine hani performans diyoruz ama 116 beygirliğe göre performans söylüyoruz. Çünkü bunu da hani parantez içinde belirteyim. Bana mutlaka diyecekler var performans diyorsun ama sanki 200-250 beygirlik bir arabadan söz ediyorsun diye. Hani ben iki motor özelinde bunu söylüyorum. Bunu da belirteyim. 116 beygirlik versiyonsa hani bildiğimiz 141 Nm tork üreten tamamen verimliliğe odaklanan güzel bir motor diyebiliriz ki Toyota'nın tam hibritleri zaten Toyota deyince ilk akla hibrit motorlar geliyor.
Doğru.
Birliğini her zaman konuşuyoruz. Yaris Cross incelemesinde de konuşmuştuk. Donanım seviyeleri neler? Yaris hibrit iki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Flame ve Passion X-Pack olmak üzere. Yaris Cross hibritte ise 4 farklı donanım seviyesi var. Burada daha fazla seçenek sunuluyor. İşte giriş seviyesinden itibaren akıllı giriş sistemi, 9 inç multimedya sistemi, 7 inç renkli TFT gösterge ekranı, geri görüş sistemi kamerası, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj ünitesi ve ambiyans aydınlatma gibi pek çok standart özellik karşımıza çıkıyor. Tabii ki az önce bahsettiğim hani o büyük multimedya ekranı gibi seçenekler orta paketlerden itibaren standart olarak geliyor. Hani bunu da söylemiş olalım. Üst donanım seviyelerine doğru işte 17 inç jantlar, LED ön sinyal lambaları, LED ön farlar gibi seçenekler karşımıza çıkmaya başlıyor. Bunlar da işte Toyota'nın iki yeni tazelenmiş, makyajlanmış seçeneği böyle Haziran ayından itibaren Türkiye'de olacaklar.
Çok güzel. Evet, son derece bence özet güzel bilgiler. Fiyat da iyi göründü ama diğer markaların da kampanyası olduğunu işaret ettin. O yüzden sanki onlarla toplu halde bakmak lazım. Yani bütün büyük resme bakmak lazım. Yoksa
Haziran'da kampanya bol.
Haziran'da kampanya. Kampanyalara mutlaka bakın. Nereden bakacaksınız? Tabii ki donanımhaber.com'a gireceksiniz. İşte şu kampanya girmiş. Forumda da bakacaksınız. Ölücüler, arkadaşlarınız nasıl yorumlar yapmışlar. Bakacaksınız hepsine. Karar vereceksiniz. Hiç başka bir yere gitmenize gerek yok. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hemen bir başka Güney Kore veya Çin otomobiline geçmek istiyorum. Hemen ekrana vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Kia'nın yeni modeli.
Ben de düşünüyorum, haber mi atladık acaba ya, hani ama gerçekten doğru. Neden? Ya ben baktım, ilk böyle çok detaylı bakmadım, işte bir serisi tanıtıldı. Şöyle bir küçük bir görsele baktım. Ya dedim acaba yanlış görsel mi koydular? Acaba böyle Kia'nın bir modelinden bahsediyoruz ama hakikaten yeni bir serisiymiş ya, ilginç. İlginç bir tasarımla geldi yani.
Yeni bir seri, BMW'nin yeni bir serisinin hedefini anladık abi. Direkt Asya pazarındaki kullanıcılara yönelik var. Hani onların o arabayı beğenen var. Yani beğenen de çok bu arada tabii ki. O arabaları bakınca da zaten yani Ford'un de görüyorum, Fiesta'sını da görüyorum. Ne bileyim işte Kia'da görüyorum. Ondan sonra yani Hyundai'da görüyorum. Hani Hyundai i20'de görüyorum. Bayağı bir şey görüyorum ama BMW görmüyorum. Onu biliyorum da. O yüzden geldi. Bilmiyorum tabii, sevenler şimdi kızacaklar belki bana ama ya da bize, bilemiyorum ama yine de söyleyeyim yani.
Çok kızmalık bir şey yok. Hani birçok araç birbirine benziyor zaten ama hani özellikle baktığında, şimdi şaka bir yana, mevcut bir kasaya baktığımda, mevcut kasadaki bir serisine baktığımda onun en azından ön yüzünde daha sert bakışlara, biraz daha agresif bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum ben. Hani
doğru.
Bunda bir güncelleme yapmışlar. Evet, markanın yeni tasarım dili doğrultusunda işte hani özellikle bu böbrek panjurun üst tarafındaki çizgilerde bunu görebiliyoruz.
Evet.
Yeni tasarım diline ilişkin çizgilere geçiş yapılmış ama işte ne yapılmış? Farlar biraz daha inceltilmiş. Ama eskisinde sanki biraz daha sportif, biraz daha agresif bir bakış vardı. Bunu da biraz daha almışlar. Hafif alık bakıyor yani araba. Ben öyle gördüm, bilmiyorum. Hani
çok güzel. Katılıyorum. Katılıyorum ben de sana. Aynı fikirdeyim. Evet, nedir? Yeni bir serisi tanıtılmış. Onu görüyoruz. Hemen içine geçmeden önce dışarıdan göstereyim arabayı şöyle. Evet. Nedir özellikleri? Neler varmış arabada?
Yani tabii ki dış tasarımı böyle. Yani aslında mevcut proporsiyonları korunmuş. Baktığın zaman yine bir serisi olduğunu anlayabiliyorsun ama az önce dediğim gibi bazı değişiklikler yapılmış. Bir kere böbrek panjur biraz daha boydan kısaltılmış. Yani daha yüksekti. Biraz daha alçaltılmış. Bu sefer daha geniş görünmesi sağlanmış. Ortasında sanırım sensörler var. Radarlar için yer ayrılmış böbrek,
evet,
ızgaranın. Ben öyle algıladım açıkçası.
Doğru haklısın. Evet öyle görünüyor.
Gibi en büyük değişimlerden bir tanesi farların şekli. Burada daha büyüktü farlar. Biraz daha ince farlar karşımıza çıkıyor ve hani M135 versiyonu, performanslı M135 versiyonunda dahi bu tampon kenarlarındaki hava girişleri bana sportif bir araç için en azından biraz küçük göründü. Daha böyle agresif, daha büyük, süslü olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama genel olarak baktığımızda yine bir serisi olduğunu anlayabiliyoruz gövde tasarımından. Arkada işte stoplar değiştirilmiş. Yenilenen X2, BMW X2'nin sanki böyle ona benzer şekillerde biraz grafikleri de onu andırıyor. LED stoplar kullanılmış burada. En büyük değişimler bunlar gövde tasarımındaki. İç tarafa baktığımızda tabii ki yeni BMW modellerinde gördüğümüz yerleşim artık bir serisinde de karşımıza çıkıyor. Nedir onunla? İşte 3 kol direksiyonun arkasında böyle 2 tane bitişik ekrandan oluşan dijital panel bizleri karşılıyor. Biraz daha kavisli bu ekran. Multimedya ekranı biraz daha sürücüye dönük olduğu için kavisli bir yapısı var. 10.25 inçlik dijital dosya paneli var. 10.7 inçlik de multimedya ekranı bizim karşımıza çıkıyor. Evet. Burada en büyük dikkat çeken detaylardan bir tanesi benim şey oldu. Havalandırma menfezleri acayip inceltilmiş. Yani evet, neredeyse yok gibi. Bu da otomobilin daha sanki modern görünmesini sağlamış. Tabii ki konsolunda tamam, biraz daha derli toplu olmasını sağlamış. İkinci dikkatimi çeken detay böyle konsolun işte havalandırma menfezlerinin üstünde, konsolun kenarlarında, evet, içlerinde özellikle o kapı şeylerin, kolların olduğu yerde birçok yerde ambiyans aydınlatmasına yer verilmiş. Bu da aracın özellikle gecede görmüyoruz şu anda, hani gündüz ama.
Doğru.
Daha şık görünmesini sağlamış. Daha güzel görünmesini sağlamış.
Daha benim kullanışlı, daha iyi olacağı da kesin.
Evet. Detaylar bunlar oldu. Bir de artık vites topuzu yok. Böyle küçük bir vites seçici var orta konsolda. O da hani bu genel yapının daha temiz, daha sade görünmesini sağlamış. Bence iç mekanı hani fena olmamış otomobilin. Gerçekten yapılan güncellemeler, evet, yerinde olmuş bana göre.
İçeride BMW havasını görüyoruz. Dışarıda BMW, evet, havasını göremedik ama içeride görüyoruz dediğin gibi. Menfezler konusu gerçekten önemli. Yani sanki Dyson'la çalışmışlar gibi hissettim. Ben Dyson, biliyorsun, bu işleri biliyor yani. Ya birisiyle bir işbirliği yapmışlar mısa bilmiyorum ama yani gerçekten böyle daha verimli, daha güzel görünüyor. Güzel görünmesinin dışında verimli de olabilir, bilemiyorum. Bence önemli. Evet, buyursunlar.
Onun dışında ne yapıyorlar? Biliyorsun günümüzde otomobillerde işte bu vegan deri dediğimiz hayvansal ürün, yani gerçek deri bulundurmayan suni deri diyebileceğimiz seçenekler ya da hiç ona yer vermeyip direkt geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturulan işte kumaş döşemelere yer veriyorlar. Burada da BMW 1 serisinde de deri kullanımından mümkün olduğunca arındırılmış, böyle standart olarak özel kumaş döşemelere yer verilmiş. Kablosuz cep telefonu, şarj ünitesi var, çift bölge otomatik klima, bunlar standart özellikler. Bunun dışında opsiyonlar da var. Nedir? Head-up display, panoramik cam tavan, Harman Kardon ses sistemi gibi opsiyon özelliklerimiz de var. Bagaj hacmi 380 litre, bagaj da bana biraz ufak geldi açıkçası. Onun dışında arka koltuklar yatırılabiliyor ve bu yatırdığınızda bagaj hacmi 1200 litreye kadar çıkıyor. Tabii ki BMW 1 serisi. Ben daha öncekilerde bu kasadan bir öncekinde oturmuştum galiba, ön koltukları bana çok konforlu gelmemişti. Hani o yüzden bagaj hacmi de, bu arabayı alırsanız bagaj hacmini ne kadar önemsersiniz onu da bilmiyorum ama 380 litre olduğunu belirtelim.
Ben bagajı göstereyim dedim ama bagajı bir türlü bulamadım. Şuradan şimdi bir daha geleceğim.
Son görsellere doğru vardır büyük ihtimalle.
Son, evet, bayağı da bu arada haberde çok iyi. Evet, şimdi geldi. Dediğin gibi küçük bir tabii bagaj. Evet. Haklısın. Önceki de zannediyorum galiba böyle küçük idi. Bu arada tabii iki kişinin oturabileceğini de, yani ortadaki koltuk alanının ne kadar küçük olduğunu, hani bu önde de böyle midir, şimdi bir iç mekana bir bakayım isterim ama yani şey, ortaya oturana düşünmemişler haliyle. Yani 4 kişilik daha çok bir otomobil gibi planlanmış anladığım kadarıyla. Bazen evet, tabii bu araçlarda
yani zaten.
Evet, evet, evet, böyle düşünülebiliyor. Bu arada aracın şu versiyonu, yani şu böbreği ayırmışlar ya burada. Ya daha bir BMW'ye benziyor ama yine fara baktığın zaman diyorsun ki ya bunu bir Çinli yapmış da hani BMW mi taklit etmiş havası veriyor bana.
Evet, böyle gene arada bırakıyor. Var arabada. Ya şeye evet, beklemiş. Hani biraz daha sanki mesela bir değil de 2'nin MPV versiyonu var ya, biraz daha hani aile otomobili olduğunu belli ediyor tasarımıyla. Biraz ona dönmüş sanki. Ben doğru, daha doğru, evet, bir serisinin biraz daha agresif, biraz daha sportif olmasını beklerdim.
Ya bu aynalar bu kadar büyük olmak zorunda mı ya? Yani kim, Tesla'da mı aynayı küçültmüş? Tesla tabii elektrikli otomobil olduğu için küçültmüştü ama yani bu bilemedim. Ayna da gözüme çok büyük göründü burada ya. Nedense yani bilmiyorum. Bu tasarımdan mı ama?
M paketin getirdiği bir özellik, yanlış hatırlamıyorsam. Standart versiyonunda mesela aynalar daha farklı. M135'te M paket olduğu için, M tasarım paketiyle geldiği için onda aynalar aslında bildiğimiz diğer eski M'lerde de olan bir yan ayna aslında senin i̇şte, baktığın.
Tamam. Bilenler evet, tabii başka. Evet, tamam. Doğrudur. Evet. Evet, böyle bakınca dediğin gibi zaten senin söylediğin de doğru geliyor. Kulağa hani yan profilden baktığında Evet, onu gene görebiliyoruz. Var mı başka bir detay yoksa geçelim bir diğer haberimize?
Hemen motor seçeneklerinden bahsedeyim. Lütfen. Şimdi sıradaki haberimize geçelim. Yani motor seçeneklerinde neler var? Bir kere 48 volt hafif bir teknolojisine sahip benzin ve dizel seçeneklerle başlıyor. Bu arada BMW şunu yeni bu bir sesinden itibaren şunu yapıyor. Onu da atlamayalım. Benzinli versiyonda mesela 118i, 120i veya işte M135i takısını kullanıyordu. Bu yeni bir sesinden itibaren benzinli seçeneklerden bu i takısını kaldırmış. Yani 118, işte 120, M135 şeklinde isimlendiriyor. Burada seçenekler nelerle başlıyor? 120D mesela dizel versiyonu var. Burada 2 litrelik 4 silindirli dizel motor tamam. 120 versiyonda yani benzinli versiyonda ise 1.5'te 3 silindirli benzinli motor kullanılıyor. Bu her iki motorda 48 volt hafif hibrit desteği var. Artık markalar zaten bunu bir yerde Avrupa pazarında yapmak zorundalar. Bir şekilde bu karbon emisyonunu düşürebilmek için işte bir 48 volt hafif hibrit teknolojisine sarılıyorlar genel olarak. Baktığımız zaman benzinli seçeneği 168 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor. Dizel versiyonu ise 161 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 0-100 hızlanmaları da birbirine çok benzer. 7.8-7.9 saniye civarında. M135 xDrive ise yine önceden olduğu gibi 4 tekerlekten çekişli olarak karşımıza çıkıyor. Yine 2 litrelik turbo benzinli motor var ama bu sefer 296 beygir güç. Bu arada Avrupa'da diğer pazarlarda daha fazla güç üretiyor. 312 beygir civarında bir güç üretiyor. Avrupa'da dediğim gibi hani karbon bu yeni
sıkı daha düşkün.
Biraz daha düşük gücü ve 400 Nm tork üreten bir benzinli motor var. 0-100 hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor. Yeni bir serisinin tüm versiyonlarında 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor. Manuel seçeneği yok. Bilmiyorum Türkiye'de olur mu? Mesela Golf için de manuel şanzıman
evet.
demişlerdi ama Türkiye için manuel şanzımanın devam edeceğini öğrenmiştik. Bir serisinde Avrupa için en azından böyle. Türkiye pazarında bu şekilde devam eder mi? Onu bilmiyorum.
Yeni kardeşim, bir kaldırın düz vitesi. Böyle. Düz vitesi ne işimiz var ya? Kaldırın, milleti uğraştırmayın ya. Alıştıralım ne güzel. Gitsin öyle. Tabii yani masraf sonradan başka çıkmasın. Onu da istemem. Yani otomatik vites olsun falan değil mi? Yani hakikaten İstanbul gibi yerlerde veya başka olsun. Yani otomatik vitesin kolaylığı. Yani yine diğerinin gücünü bilmem nesini tamam. Öyle bir şey istiyorsan öyle bir araba al zaten. Yani hani güç kullanacağım ben falan filan dersen. Onu da zaten şehrin içinde kullanma kardeşim. Git İstanbul Park'ta evet. mı kullanacaksın? Nerede kullanacaksın? Orada kullan.
Manuel şanzımanın ilginç hani tamam bir yandan işte otomatik şanzıman bozuldu mu sıkıntı hani büyük masraf diye düşünebilirsin ama bir yandan gerçekten sürüş deneyimi olarak da manueli çok sevenler var hala.
Var var tabii biliyorum evet aynen öyle. ben şey duydum ya. Bir ara bir kargocu arkadaşımızdan duymuştum. İşte otomatik vites arabası varmış. Abi dedi satıyorum otomatiği ben. Hayır olmaz böyle falan dedi. Hayırdır niye satıyorsun falan dedik arkadaşlarla. Dedi hanım kullanıyor abi arabayı dedi.
Evet bu da ayrı bir yani,
bu da bir Türkiye gerçeği olabilir. Bilemiyorum başka ülkelerde nerede vardır ama yani hakikaten şeydi bombaydı. Baktım böyle gülmeye başladık falan. Yok abi dedi niye dedi ben ne yapayım dedi ya olmaz böyle. Dedim manuel olunca ne olacak? Onu da dedim öğrenecek. Yok dedi onu öğrenmiyor. Otomatikte kullanıyor dedi böyle. Peki teşekkür ediyoruz ağzına sağlık diyorum hemen bir başka modele geçmek istiyorum güzel şık daha önce bahsettiğimiz model zannediyorum evet. Jayco diye mi okunuyor bilemiyorum ama Jayco tamam hatta yani, ben Jayco mu demiştim bir şey demiştim
aslında farklı yerlerde farklı telaffuzları vardır mutlaka biz Jayco diye okumuştuk ama Jayco diye telaffuz ediliyormuş o şekilde devam edelim Jayco diye
bizim, tamam Jayco okeydir tamam
Jayco C7
Ne zaman geliyor Türkiye'ye?
Yavaş yavaş işte şimdi Jayco markasını belki bilmeyenler vardır. Şimdi onu önce bir söyleyeyim. Chery aslında Türkiye pazarına geri dönen ve SUV modelleriyle artık satışlarda üst sırada gördüğümüz
ne
ki biraz
daha ya.
Bahsedeceğiz. Chery, Çinli Chery markasının bir alt markası. Ama şey diye düşünülebilir hani baktığında alt marka diye düşünüldüğünde hani Chery'den daha mı ucuz olacak şeklinde düşünülebilir. Gördüğüm kadarıyla biraz daha Chery'den üst tarafa oynayan bir marka. Çünkü baktığımız zaman aracın tasarımı da bunu gösteriyor. İşte gizli kapı kolları mesela Chery modellerinde, Türkiye'de satılan Chery modellerinde bunlar yok. Tiggo 9'dan itibaren galiba, yeni Tiggo 9 Pro'dan itibaren böyle bir şey var. Ama bu Jayco 7'ye baktığımızda böyle bir seçenek sunuluyor. Ki fiyatı da, yurt dışı fiyatına baktığımızda da 40 bin euro civarında bir yurt dışı fiyatı var. Hani o yüzden ülkede satılan Chery'lere
göre Range Rover'lara falan filan şeyle
pahalı olacağını düşünebiliriz. Ama zaten Jayco markasının da böyle hep altını çizdiği bir şey var. Hem şehirli bir SUV, yani çift karakterli bir araba olarak altını çiziyorlar, lanse ediyorlar. Hem şehirli bir SUV hem de arazi performansı çok yüksek olduğunun altını çiziyorlar burada. İster şehirde kullanırsın, böyle hani normal birçok SUV'nin kullanıldığı gibi aslında. Türkiye'de birçok SUV şehirde kullanılıyor. Tabii. Biliyorsun. Asfalt Tabii. yolda kullanılıyor. Hani off-road işte arazi yapan çok azdır. Hem Tabii. şehirde kullanırsın hem de istediğin zaman arazi sürüşünde rahat rahat senin ihtiyaçlarını karşılar şeklinde bir araçtan bahsediyoruz. Az önce yurt dışı fiyatını söylemiştim. 40 bin euro civarında bir yurt dışı fiyatı var. Türkiye fiyatı henüz belli değil. Temmuz gibi büyük ihtimalle Temmuz sonuna doğru Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Orada artık fiyatını da net bir şekilde görüyor oluruz. Yani araç baktığımız zaman Chery modellerine benziyor tasarım olarak ama tabii ki farklılaşan yerleri var. Özellikle ön taraftaki işte büyük Jayco yazısının olduğu panjur bana biraz şeyleri anımsattı. Kocaman bir panjur var, dikey şeritlere sahip. Burada Mercedes'in bu şeylerini anımsattı. AMG pakette dikey şeritler.
Zıplayan arabaları vardı böyle giden, evet. Bayağı da reklamı oldu. Onlara benziyor, evet. Çok doğru.
Tabii genel şekli farklı ama o dikey şeritlerin olması bana onu evet. anımsattı açıkçası. Bir de işte şeyler de var, Rolls Royce'lar da var böyle ama.
Bravo.
Çok farklı segmentler zaten. Çok
evet.
farklı dünyalar. Ama genel olarak bir de böyle hani marka da bunu belirtmiş. Ben ilk baktığımda onu düşünmüştüm. Farlara baktığımızda ince aydınlatmalar, böyle gündüz ledleri sanki Lego gibi görünüyor. Böyle hani evet. Tetris oyunu vardı ya, parçaları
çok birleşti. Çok doğru ya.
Sanki böyle Tetris oyununa benzeyen gündüz ledleri var. O da ilginç bir detay olmuş. Otomobilin tasarımına böyle modern, güzel, fütüristik bir görünüm katıyor. Onun dışında tek aydınlatmalar bunlar değil zaten. Bölünmüş far tasarım var. Tamponun kenarlarında altta ana aydınlatmaları görebiliyoruz. Genel olarak aracın gövde proporsiyonu, tasarımı bir SUV segmentine yakışır biçimde. Neden? Kaslı, yüksek, 200 mm civarında bir yerden yüksekliği var yanlış bilmiyorsam. Onun dışında arazi sürüşü diyoruz ama neden böyle diyorlar? Yaklaşma uzaklaşma açıları 21 ve 29 derece sırasıyla. Uzaklaşma açısı özellikle oldukça iyi. Zaten baktığımızda aracın arkasına bu hem yerden yüksek hem de tekerleğin arka uca kadar arasındaki mesafe evet. çok az. Hani bunu net bir şekilde görebiliyoruz zaten araçta. O yüzden bu da arazi performansını iyileştiren detaylardan biri oluyor. İç mekanı oldukça iyi bir araba. Baktığımız zaman günümüzde modern araçlara yakışan tasarım var. Biraz vites kolu orada sırıtıyor ama onun dışında işte ortada çok kocaman 14.8 inçlik büyük bir multimedya ekranı var. Dikey konumlandırılmış, böyle sanki akıllı telefon kullanır gibi bir deneyim sunuyor. Onun dışında sürücünün önünde yine konsola gömülmemiş tablet ekran şeklinde, bu sefer yatay olarak konumlandırılmış daha küçük bir dijital gösterge ekranımız var. Direksiyonun altı düz, bu biraz daha hani hem aracı sportif gösteriyor evet. hem de her zaman dediğim gibi böyle bacaklara çok yaklaşmadan, sizin sürüş pozisyonunuza göre tabii ki, hani bacaklara çok sürtmeden güzel bir sürüş deneyimi sağlıyor. Yani gelişmiş sürüş asistanlarından birçok şey sunuyor. 540 derecelik panoramik şeffaf şasi sistemi. Yani aracı arazide kullanırken üst taraftan gövdeyi göstermeden sadece şasiyi göstererek aslında size burada çok daha güzel bir off-road deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bunun gibi birçok özelliği var. Hatta 21 adetin üzerinde ADAS, yani gelişmiş sürücü asistanı
evet.
Bundan sunuyor. Tabii çok ki bunlar iyi. Pakete göre sunulacaktır. Şu an hani giriş seviyesinde neler olacak bilmiyoruz ama en azından araçta bu özelliklerin olduğunu biliyoruz. Öne çıkan detayları neler? Bir kere motor olarak zaten Chery modellerinden tanıdığımız 1.6 litrelik turbo benzinli motor var. 7 ileri DCT şanzımanla kombine ediliyor. 183 beygir güç, 275 Nm tork üretiyor. Aks mesafesi 2.7 metreye yakın. Aslında fena değil. Aracın içini gayet ferah kılan bir detay bu. Bagaj hacmi 412 litre. Biraz ufak geldi bana ama
doğru.
ortalama bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Bir SUV için bana göre biraz ufak bir değer.
Ufak ufak. Yani 380 BMW 1 için dedik. Dediğin gibi 427 evet. Böyle bir araç için küçük. Doğru söylüyorsun.
Yani Clio'da bile 390 litre civarında bir bagaj, evet. Bagaj hacmi sunuluyor. Hani bunda 412 litre çok yakın bir değer. Daha yüksek doğru. Olmasını bekleyebilirdik aslında. Yurt dışı fiyatı burada dikkat çeken detaylardan biri. Söylemiştim 40 bin euro civarında bir yurt dışı fiyatı var. Türkiye'de hani Chery'lerden büyük ihtimalle yüksek olacaktır. Onu artık Temmuz ayında satışa sunulduğunda büyük ihtimalle görüyor olacağız. Bir de bu modelden ziyade bu Ceko 7 idi. Ceko 8 isimli bundan daha lüks olan, daha üst segmente konumlandırılan bir model daha gelecek. O ne zaman gelir? Büyük ihtimalle 2025 yılında gelecek o. Ceko bu iki modelle bakalım daha da ilerleyen süreçte farklı modellerle Türkiye pazarında olacak.
Hemen başka bir haber gelmek istiyorum. Ekranda evet bakıyorsunuz. Akio Toyota var tabii ama sadece onu ilgilendiren bir konu anlatmayacağız şimdi. Aslında genel olarak Japon otomobilleriyle ilgili bir konuyu ele alacağız. Japon otomotiv devlerinde bir güvenlik sorunu varmış. Güvenlik testi sorunu mu? Ne öyle bir şey? Aklıma sen anlattıktan sonra söylemek istiyorum. Amerika ile ilgili bir örnek geldi. Volkswagen ile ilgili. Buyursunlar ne olmuş? Japon otomotiv devleri neyle uğraşıyorlar?
Evet aslında senin de dediğin gibi benim de aklıma Dieselgate standart şeyi geldi, krizi geldi. Böyle hani geçmiş yıllarda çok konuştuğumuz işte milyonlarca aracın toplatıldığı.
Babalar gibi cezaların ödendiği.
Evet hurda olmak için beklediği böyle geniş alanlarda. Tabii Türkiye'nin de böyle çok söz konusu olmadı. Türkiye'de böyle toplatılmaların çok söz konusu olmadı. Evet. Böyle bir dönem geldi aklıma. Ama bu sefer adres çok farklı. Hani çok beklemeyeceğimiz bir yerden.
Evet
neden?
Ya.
İşte, Japonları şey olarak tanıyoruz ya. En ufak bir onur zedelenmesinde işte.
Ya, harakiri yapar.
Evet harakiri yapar ya da işte defalarca özür dilerler bunu yapmazlar
İstifalar
diye.
İstifalar gelir bir şey olur doğru
evet.
Mu?
Ama bu sefer Japon otomotiv devlerinden böyle bir durum olmuş. Güvenlik skandalı şeklinde bir arkadaşımız başlık atmış. Nedir bu? Toyota, Mazda, Honda, Suzuki ve Yamaha'nın bu güvenlik testlerinde hile yaptığını açıklamış. Japonya Ulaştırma Bakanlığı bu 5 marka güvenlik testlerinde hile yapmış. Aslında baktığımızda oldukça ciddi bir konu. Araçlara her zaman biz güvenli mi ya? Biz evet. Arabalarken bakıyorsun mesela Euro NCAP'ten ne almış?
Skoru.
Nasıl bir performans sağlamış? Ya marka bize neler sunuyor? Güvenlik tarafında işte yüksek dayanımlı çelikten mi üretilmiş bu araba? Veya işte şu güvenlik teknolojisi var mı gibi pek çok parametreye bakıyoruz. Ama şimdi baktığın zaman hani marka tarafında böyle bir aldatmaca söz konusu olduğunda güven tarafında da büyük bir zedelenme söz konusu oluyor. Çok doğru. Japon otomotiv devleri olunca iki kere düşünüyor insan. Böyle de ilginç bir...
Çok doğru.
Söz konusu tabii ki işte özür dilenmesi burada hani önemli ama sadece özürle kalmamalı bu durumlar. Neler yapıldı bunların tüm evet. Detayları açıklanmalı. Ne kadar aracı kapsıyor işte nasıl bir güvenlik zafiyeti söz konusu burada. Bunların hepsinin açıklanması ve tüketicinin bilgilendirilmesi lazım bana göre. Sadece hani özürle kalmamalı bu durumlar.
Yani sadece açıklanan şey mi şu an peki? Bu var böyle bir sorun çıktı falan deyip de hani... Şey belli değil mi? Hangi araçlar için ne olduğu belli değil o zaman anladığım kadarıyla.
Yani şöyle Toyota tarafından bir basın toplantısı düzenlenmiş. Böyle özür dilenmiş. Toyota grubunun başındaki kişi olarak müşterilerimizden, otomobil hayranlarından ve tüm paydaşlarımızdan içtenlikle özür diliyorum şeklinde bir açıklama yapılmış. Toyota hatanın 2014, 2015 ve 2020 yıllarında yapılan 6 farklı test sırasında meydana geldiğini söylemiş. Yani Toyota aslında bunu hata olarak nitelendiriyor. Baktığım zaman üst tarafta Japonya Ulaştırma Bakanlığı ise hile olarak nitelendiriyor. Aslında burada iki farklı açıklama hani bu detaylara baktığımız zaman etkilenen araçlar bu arada Türkiye'yi bakıyorum ilgilendiren bir şey var mı? Lexus RX var tanıdığım ve Yaris Cross var. Onun dışında Fielder isimli bir model var. Corolla'nın iki farklı versiyonu var. Crown var yine Türkiye pazarında satılmayan. Sienta modeli var Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de satılan aslında iki farklı model gördüm. Yaris Cross ve Lexus RX. Yaris Cross da yani yanlış biliyor olabilirim ama Asya pazarında satılan Yaris Cross da Türkiye ve Avrupa'da satılan Yaris Cross birbirinden farklı araçlar diyebiliyorum. Bilmiyorum izleyicilerimizden bunu
tamam. Bilen varsa diyorsun.
Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelsinler.
Düzelsinler tamam.
Farklı araçlar olabilir. Hani o yüzden hani Türkiye pazarını çok ilgilendiren bir durum göremedim açıkçası burada. Doğru. Ama en azından böyle güvenlik tarafında bu tarz zafiyetlerin, hele ki bakanlığın söylediği gibi ortada bir hile durumu varsa, hani bu tarz şeylerin olması, ki hani Volkswagen tarafında yıllarca konuşmuştuk hani bir aldatmacanın söz konusu olmasını, böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğunu.
Evet evet, ki hatta yani o konu böyle direkt, tabii uzun uzun vadeli bir çevresel sorun onunkisi. Bu ise hani güvenlikle ilgili olduğu için kullanıcı hemen etkileyebilecek bir şey olabilir. Biraz daha aslında yerine göre bu daha kritik. Yerine göre diğeri de tabii çok kritik. Yani çünkü diğerinde de çok ciddi bir manipülasyon vardı. Hakikaten ben hem bir taraftan çok zekice hem de bir taraftan çok şeytani bulmuştum onu ben. Gerçekten ikisi birden olan bir konuydu. Hani bir aracın teste girdiğini fark edecek, o parametreleri fark edip ona göre motoru çalıştırması, ona göre cevaplar vermesi tam bir teknoloji. Yani tam müthiş bir fikir yani, gerçekten. Hani ben teste girdim abi, ona göre davranayım diyen bir araba hani olabilir mi abi? Yani muhteşem yani. Ama bir taraftan da diyorsun ki bunu düşünen adam sana ne yapar abi? Yani sen ne aldığını düşünüyorsun da ne sattı sana acaba diye de bir taraftan da onu da düşünüyorum. Yani yoksa evet çok güzel ama işte tam insani bir faktör yani, hani tam insan işi. Tabii orada şey de vardı. Amerika, işte Avrupa tarafı savaşı, hani işte ben otomotivde bir çakayım şunlara falan, cezalar şunlar bunlar diye. Biraz orada başka siyasi meseleler de vardı. Hele ki o dönem bu dediğimiz konu Çin için olsaydı var ya, Allah görme, uf yani. Hani bunu Volkswagen değil de ne bileyim BYD yapmış olsaydı, Allah yani ne cezalar neler, hani ne kampanyalar duyardık. Nasıl ki
şu an Ukrayna, Rusya dediğin gibi, hani ortalık zaten bu kadar kızışmışken, tam bir ticaret savaşı dönerken Çinli bir markanın böyle bir şey yapması, düşünebiliyor musun? Hem Avrupa'da hem Amerika'da neler olur yani, nasıl yaptırımlar yani, yıllarca konuşuruz bu olayı bence.
Ya yani Rusya Ukrayna olayına bak, hani adamlar bir yer, hani biliyorsun resmen Rus avına çıktık hani. Etrafta işte atıyorum bilmem nerede, Hollanda'da işte üniversitede çalışan bir Ruslu profesör, Rus profesör, işte ne bileyim müzikle ilgileniyor, sanatçı, şudur budur. Adamları deport etmeye başladılar. Adamları işte okullardan, bilmem nereden kovmaya başladılar. Yani işte Ruslar öyle olmuyor. Nerede Rus varsa sanki yasaklı kelimeymiş gibi bir hale getirdiler. Neden? Çünkü işte hem ticari olarak hem askeri, daha doğrusu askeri olarak böyle, ama tabii siyasi mesele günün sonunda. Yani söyleyemeyeceğim burada, işte bir yere soktular adamları yani. Ama işte Volkswagen olunca tabii bu kadar. O yüzden gerçekten başına gelse, hani insan Amerika'ya, o yüzden Amerika pazarına gireyim mi dese bir Çinli otomotiv firması, bana göre girmesin. Daha iyi. Boş ver abi. Hiç uğraşma. Çünkü seni orada her an öpebilirler yani. Hani öyle bir tongaya düşersin ki yani günün sonunda her taraftaki senin itibarını yerle bir edebilirler. Dersin ki işte biz burada iki hafta önce konuştuğumuz ya da geçen hafta konuştuğumuz, o iki hafta önceydi, Chery'nin aksının kırılması meselesi mesela. Hani evet, diyelim o yani onu orada yapmış olsan ve işte sen düşmansın falan filan, biraz daha böyle gergin olsa, ya dersin ki yani arabaya binsem mi acaba, şurada Chery var acaba, binsem gitsem mi ya falan dedirtecek duruma gelir seni. Aksı kırılır mı acaba lan şimdi binsem dersin yani günün sonunda. Neyse. Peki Japon olunca insan daha bir güven duyuyor. Ben Tayvan'da da Japonlara da yakınlar onlar. İşte ne bileyim, telefonu bırak bir yere. Taipei'de, başkentte telefonu bırak bir yere. Yapmışlar da zaten yani. İzliyorlar. Telefonu kimse almıyor oradan. Telefon orada duruyor. Gelen geçen bilmem. Ya çok dürüst adamlar. Japonlar da keza öyleler. İş yaparken de öyleler. İşte biliyorsun bizim köprüyü yaparken bir tanesi hatalı yaptım deyip intihar etti adam. Yani harakiri yaptı galiba ya da nasıl da tamam yani, intihar etti sonuçta. Yani o bir tip, o yüzden dediğin şaşırtıcı. Özür de önemli. Onlar hata diyor, onlar şey diyor. Hangisi bilemem ama tabii devletin böyle demesi.
Bu dürüstlükten diye hemen.
Ha ya değil mi? Ne oldu da evet.
Biz de güvenmiştik.
O yüzden hata mıdır diye, hani hata bile olsa adamın böyle yaptı, buradaki o mühendisin yaptığını düşününce O kültür nasılsa tabii yani hani keşke yapmasınlar tabii yani öyle bir şey. Hatadan dolayı da insanın yani kendi canına kıymasını şey değil ama tabii o kültürel farklılık yani düşünce yapısı. Neyse dur şimdi oralara gitmeyeyim ben daha fazla da konuşmayayım. Ama tabii ki güzel haberler bekliyoruz. Buradan da Japon olunca daha bir ayrı bir güven de söz konusu oluyor. Hemen
Evet.
son haberimize gelmek istiyorum. Ekranda sevdiğimiz yeri gelince eleştirdiğimiz ve diğer taraftan da bizim olduğu için sevdiğimiz bir araç var. TOGG TX10 T10X pardon. Ne diyorsun? Bu niye bir gösteriyorum ben bunu? Durumlar nedir?
Şimdi Haziran ayına girmemizle beraber tabii ki biliyorsun Otomotiv Distribütörleri Mobilite Derneği her ay aylık olarak işte Türkiye'deki satışları işte segment segment toplu olarak elektrikli otomobil ne kadar satılmış, SUV ne kadar satılmış bunları paylaşıyor. SUV tarafında böyle ilginç bir detay var. Çünkü neden her zaman işte Chery'yi konuşuyoruz. Çinliler artık gelmeye başladı böyle satışlarda üst sıraları elde etmeye başladı diye konuşuyoruz. Chery zaten rekabetçi fiyatlarıyla ön plana çıkıyor ama artık satışlarıyla da ön plana çıkmaya başladı. Çünkü şöyle bir Türkiye'de en çok satılan SUV modellere baktığımızda 2024'ün ilk 5 ayında yani Ocak'tan Mayıs'a kadar Chery Tiggo 8 Pro modelinin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Yani Chery
Tiggo
artık
8.
sadece sözlü olarak değil de böyle istatistiklerde de kendisini göstermeye başladı Türkiye pazarında ki Tiggo 8 Pro dediğimiz model de markanın 3 farklı modelinden en pahalısı, en üst segmentte, D segmentte yer alan modeli. Tabii ki en pahalısı diyoruz ama başlangıç fiyatına baktığımızda 1.583.000 TL bir
Of.
başlangıç fiyatı yani 1.6 milyon TL'ye D segment SUV alabiliyorsun. Avrupalı muadillerine baktığımızda bu fiyat bandını genelde B SUV'lerde görüyoruz. Hani hep Chery'nin ne kadar
Peki
fiyat
ya.
konusunda rekabetçi olduğunu konuşuyoruz. Neden Chery bu kadar satıyor diyoruz. İşte bak burada
Evet.
Aslında net bir şekilde açığa çıkıyor. 1.6 milyon TL bandı B Avrupalılarda B segmentinde karşımıza çıkarken burada D segmenti bir araç alabiliyorsun. Tabii ki üst donanım seviyeleri var. İşte Excellent var, yeni gelen Avantgarde var. Arka tasarımın da daha farklı olduğu, bazı eksiklerin giderildiği gibi. Onlar da fiyatlar işte 1.9 milyon TL seviyesine kadar çıkıyor ama o araç için 1.9 milyon TL seviyesi bile hani yüksek bir değer değil. Bunu söyleyebiliyoruz. O yüzden
Bravo.
aslında baktığımızda Chery Tiggo 8 Pro ilk 5 ayda 11.331 adet satarak SUV segmentinde ilk sıraya yerleşmiş durumda.
Evet.
Tiggo 7 Pro da üst sıralarda bu arada. Hani 5.
Evet.
sırada, Omoda 5 de 6. sırada. Yani ilk 10 sıraya sokmayı başarmış Chery burada. Gerçekten büyük başarı. 3 modeline baktığımızda 11 bin sadece bunu sayarsak nereden baksan 7, 8, 15, 25, 26 bin satış yapmış
Evet.
bu 3 modeliyle beraber. Aslında Chery için büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü neden? Hep bir şey vardı. Başta bir ön
Endişe.
yargı vardı. Ya
Evet.
önceden vardı piyasada, sonradan Türkiye'den çekildiler. İşte Çinli marka güvenlik konusunda nasıl olur falan diye, ama bu ön yargılara rağmen bunu kırmayı başararak 2024
Evet.
yılında başarılı bir şekilde ilerliyorlar. İkinci sırada önemli detaylardan bir tanesi TOGG T10X. Yani ikinci sırada diyoruz ama sadece 43 adet fark var birinci ile ikinci arasında.
Evet.
T10X de bu arada tek başına büyük bir başarı elde etmiş. 11.288 adet 5 aylık süreçte. Bu arada Mayıs ayı özelinde TOGG ilk sırada. Onu da belirtmiş olalım. 1000 adetlik bir fark var. 4000 civarında, 4000 adet civarında TOGG T10X satılmış. 3000 küsür de Tiggo
Güzel.
8 Pro satılmış. İki model arasında büyük bir rekabet dönüyor burada. Hani aslında segment olarak ve güç aktarma sistemi olarak da çok farklı olmalarına rağmen biri
Evet.
benzinli, biri %100 elektrikli, biri D segment, biri C segment ama ikisi birbiriyle büyük bir rekabet söz konusu burada SUV pazarı özelinde. Üçüncü sırada Egea Cross. Hani çok da SUV sayamayacağımız ama
Ya.
işte Türkiye pazarı
Evet.
segment olarak C SUV segmentinde
Ne
konumlandırılan araç var.
diyorlardı ona? Yani işte şeyin ol bir şey keçin ol nasıldı ya? Keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Bir şeyin
Evet.
olmadığı yerde falan ona benziyor yani. Hani yani Egea Cross'a şey dediğin gibi SUV demek yani diğerlerine hakaret olur. İlk onda 3 tane Chery var.
Evet.
Ciddi bir başarı var yani. Chery'nin ciddi bir başarısı var. Ama şunu da düşünüyorum. ÖTV olmasaydı burada yani ÖTV'nin en azından şimdiki gibi olmasaydı şu araç 1 milyon 583 bin diyorsun yani 1.6 yani 1.6 milyonluk araç kim bilir ÖTV'si daha düşük olsa ticari araç gibi olsa Yani resmen şey olacak. Acayip bir hal alacak ya. Ben o yüzden çok şaşkınlık içerisindeyim. Bunu ya konuşmadık
ÖTV olmadan
ama
şu aracı 700-800 bin TL bandında satın evet. aldığını düşünsene şu an için konuştuğumuzda.
Abi ya. Yani, hayal. Lütfen ya. Gerçekten ya. Gerçekten. Yani lütfen demek istiyorum ama işte olmayacak bir duaya da amin de diyemiyorum. Yani kiralarla ilgili %25'lik şey dilimi kaldırılacak ki zaten nasıl uygulanıyordu bilmiyorum. Yani uygulanmıyordu bana göre ama en azından davalık oluyordu millet herhalde. Şimdi bu sene o da kalkacak. Artık gerçeklere doğru gidiyoruz. Gerçeklere doğru giderken ya kardeşim bunu da böyle yapacaklar falan filan işte onu da rüya yani. Hayalin de olma yani. Rüyamda görmem bence böyle bir şey. İnşallah çocuklar biri de görür ne diyeyim yani. Peki. Evet. Var mıdır burada eklemek istediğin başka bir şey?
Burada dikkat çeken bir model daha var. Dördüncü sırada yer alan Dacia Duster. SUV modellerde en ekonomik SUV'lerden. Yani aslında C segmentinde böyle fiyat olarak düşünürsek, ekonomik olarak düşünürsek belki de en ekonomik SUV diyebileceğimiz bir modeldi. Dacia Duster ki hala öyle. Dördüncü sırada yer alıyor. 9500 adetlik bir satışı var. Aslında yine az değil Duster için evet, ama Duster'ı evet. genelde böyle ilk sıralarda görmeye alışırız. O da büyük ihtimalle şeyden sebep. Zaten Duster'ın artık yenisi geliyor Türkiye pazarına.
Evet.
Ve Renault logosuyla satılacak. Hani belki o yönde bir beklenti olabilir. Hani yenisini bekleyelim alalım tarzında. Ama yine az satılmamış. Yani ilk 5 ayda 9500 adetle 4. sırada yer alıyor. Peugeot 3008 bir şekilde hala piyasada bayağı eskimiş, yıllanmış bir model olmasına rağmen hala bir şekilde ilk 10'da yer almayı başarıyor. 6500 adete yakın satmış gerçekten. Bu da aslında arabanın ne kadar güvenilir, ne kadar tercih edilebilir bir araç olduğunu gösteriyor. Onun da yenisi gelecek artık komple baştan aşağı değişmiş bir biçimde. Coupe SUV segmentinde gelecek burada. Tepeden tırnağa bambaşka bir 3008 geliyor. Ama ona rağmen yani yıllanmış bir araba olmasına rağmen hala böyle 7. sırada yer alıyor. Bence bu da ayrı bir başarı. Bunu da söylemeden geçmemek lazım.
Geçmeyelim. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen şimdi aklıma geldi. Sen Duster'dan bahsederken dedin ki belki yenisini bekliyorlardır. O yüzden de olabilir. Hani listenin üst sıralarında o yüzden de yer almış olabilir dedin. Geçtiğimiz haftalarda şöyle bir şey söylemiştim. Bu yeni Berlingo çıktığı zaman, yeni Berlingo Rifter falan o serinin yenisi çıktığı zaman demiştim ki işte bir gruptaki bir arkadaşımız da eskisini alırken yani eski versiyonu makyajlanmamış versiyonu alırken bayiye gittiğinde ona şey demişler ya işte hani yenisinin çıkmasına daha bir yıl var işte 6 ay sonra gelir 8 ay sonra gelir en aşağı işte şöyle olur falan demişler demiştim anlatmıştım sonra da işte bir önceki arabayı satmışlar. Aynı kişinin bayiye giderek tepkisini gösterdikten sonra ya bana demiştiniz gelmeyecek falan diye ama bakın araba geldi dedikten sonra arabayı geri aldıklarını ve yani makul bir farkla yeni model verdiklerini öğrendim. Berlingo için söylüyorum yanlış bilmiyorsam ya Rifter ya da Berlingo için. Dolayısıyla onun da hakkını vermiş olalım. Hani böyle bir şey de yapmışlar. Kötüye kötü derken iyiye de iyiyi söylemiş olayım. Onu da aktarmış olalım. Evet ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel anlattın. Bir ilk haberde ben çok katılamadım belki ama onun dışında yine dolu dolu bir oto gündem işlemiş olduk. Tabii ki senin eline ağzına sağlık hem de donanım haberdeki sevgili bu konuları ele alan, kaleme alan arkadaşların da ellerine sağlık, zihinlerine sağlık diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hafta içi, hafta sonu ne zaman olursa lütfen sevgili seyirciler otomobille ilgili bir şey arıyorsanız DH'ye uğramadan bir yere gitmeyin, bakmayın. Kampanyaları da buradan yakalamaya çalışın. Yorumları da mutlaka inceleyin. Çünkü acımasızca, rahatça yorumları burada forumda görüyoruz, ediyoruz. Kullanımlara dair detayları buradan görebilirsiniz, bilebilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum ve sözü sevgili Barış'a bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Ben de o zaman her zaman olduğu gibi baştakini sonda inelemiş olayım. Oto gündem serimizi beğeniyorsanız lütfen öncelikle kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Bunlar hem bizim motivasyonumuz için hem de YouTube algoritması için çok önemli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.